Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Bugün Allah nasip ederse yılbaşı kutlamaları konusunda bir ders yapacağız. Müslümanların bu savrulmaları, Kur'an dışında her şeye uymaları ve Cenab-ı Hak tarafından ağır bir ceza ile cezalandırılmış olmaları inşallah uyanmaları için bir sebep olur. Biliyorsunuz Allah-u Teala rasuller gönderir. Onlara kitaplar verir. O kitaplarla insanları uyarmalarını emreder. Ama insanlar alışkanlıklarını terk etmek istemez. Rasullere karşı çıkar. Kendi arzularına uygun bir davranış içerisinde hareket etmeye çalışırlar. Şimdi tabii bu yapı bugün Müslümanlarda da var. Biz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin vefatında hayattayken Yahudi bu dini bozma konusundaki gayretlerini Kur'an-ı Kerim'den biliyoruz. Çok büyük gayretler gösterilmiş. Ama öyle ustaca yapmışlar ki kendi kimliklerini gizlemeyi başarmışlar. Eğer Kur'an ayetleri olmasa onları öğrenmemiz için herhangi bir kitap bulmamız mümkün olmayacak. Abbasiler döneminde bu bozulmanın kurumsallaştığını, mezheplerin oluştuğunu, birçok yanlışların yerleşik hale geldiğini biliyoruz. İşte bugün okuyacağımız ayetlerden bir tanesi Maide suresinin 90. ayeti. Allahü Teala orada diyor ki: "Ya eyyühellezine amenu innemel hamru vel meysiru vel ansabu vel ezzam ricsun min amelis şeytan feştenibuhu leallekum tuflihun." Müminler hamr, kumar, ibadet için dikilmiş olan taşlar ve fal okları şeytan işi pisliktir. Onlardan uzak kalın. Uzak kalın ki umduğunuza kavuşasınız. Şimdi burada hamr Allah-u Teala tarafından da tarif ediliyor. Mesela Bakara suresi Nisa suresinin 43. ayetinde diyor ki: "La takrabus salate ve entum sukara hatta ta'lemu ma taqulun." Sarhoşken namaza yaklaşmayın. Ne dediğinizi bilinceye kadar namaza yaklaşmayın. Çünkü namaz kılan kişi okuduğunun manasını anlamak için namazını kılacaktır. Bugün biliyorsunuz okuduğunun manasını anlayarak namaz kılacak bırakın cemaati, hoca bulmak bile hemen hemen imkansızdır. Şimdi bu ayette diyor ki Allah-u Teala hamr size haramdır. Hatta devamında diyor ki şeytan aranıza düşmanlık ve kin sokmak ister. Hamr ve kumarla. Sizi Allah'ın zikrinden ve namazdan uzaklaştırmak ister. Allah'ın zikri kitap, namazda bildiğimiz ibadet. Namaza mani olan sarhoşluktu. O zaman bu hamr da sarhoşluk veren her şey ki Resulullah öyle tarif etmiş. Hamr sarhoşluk veren her şeydir diye. Şimdi sarhoşluk veren her şey dediğiniz zaman onun içine içki de girer, uyuşturucu maddeler de başka şeyler de girer. Kur'an-ı Kerim hamrı bu şekilde tarif ettiği halde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kullu müskinin hamrun dediği halde, yani sarhoşluk veren her şey hamrdır dediği halde Bugün bakıyoruz ki mezheplerde üzüm suyunun fermante edilmiş, yani sarhoşluk edecek hale gelmiş şeklinde hamr diyorlar. Böyle diyerek bazı insanların içki içmelerine müsaade ediyorlar. Mesela Hanefi mezhebinde maalesef bu kurallaşmış bir uygulamadır. Yani din bir tarafa atılıyor. Bakıyorsunuz ki Kur'an-ı Kerim nikahsız ilişkiye asla müsaade etmediği halde mezheplerin tamamı kölelik ve cariyelik diye bir şey icat etmişler. İslam'da hiçbir zaman olmayan kölelik ve cariyeliği icat etmişler ve cariyeleri nikahsız olarak insanların ilişkide bulunabileceği bir kişi saymışlar. Şimdi aynen orada olduğu gibi bugün de bakıyoruz ki işte 19. asırdan sonra artık İslam alemi diye bir şey kalmamış. Bizim ceza hukukumuz İtalya'dan alındı 19. asırın başında. Yargılama hukuku 19. asrın sonlarına doğru yine Avrupa'dan alındı. 1926'da medeni hukuk İsviçre'den alındı. Memurlarla ilgili yeni bir memurluk yasası çıkarıldı. Tamamen şey yapan, kendi içerisinde özel bir şeyi olan yöneticilerle iş yapan insanlar arasındaki ilişkiyi çok kötü bir hale getiren bir yasa ortaya çıkarıldı. Askerlik tamamen değiştirildi. Ve artık bugün İslam alemi Batı'nın zihinsel kölesi haline geldi. Bu yüzden zihinsel kölelik öyle bir yerleşti ki eğitim sistemi tamamen onlara uyduruldu. Devlet sistemi tamamen onlara uyduruldu. Her şey onlara uyduruldu. Ama biz de Müslümanız demekten da kimse vazgeçmedi. Güzel de senin demenli oluyor mu? İşte onlardan bir tanesi de bu yılbaşı kutlamalarıdır. Yani bu Batı taklitçiliği ya da gayrimüslimlerin taklitçiliği konusunda en fazla yapılan şeylerden birisi de odur. Halbuki Allah-u Teala bize eğer gerçekten Müslüman olmak istiyorsak bize emrettiği şu. Araf suresinde diyor ki اِتَّبِعُوا مَا اُنْزِلَ اِلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ Rabbinizden size indirilen neyse siz ona uyun. Rabbimizden bize indirilen nedir? İşte şu. Ne yapacağız? Buna uyacağız. وَلَا تَتَّبِعُوا مِنْ دُونِهِ اَوْلِيَا Onun dışında size yani çok yakın gibi gördüklerinize uymayın. Uyulacak olan budur. Muhammed Aleyhisselam da uyduğu budur. Ashabının da bu dine tam girenlerin de uyduğu budur. Başkası yok. Ama bugün İslam alemi mezhepler haline bölünmüş. Bunu söylediğin zaman vay Kur'an, Kur'an, Kur'an diyorsunuz diye dalga geçmeye başlıyorlar. Kimin de dalga geçtikleri ortada yani. Allah-u Teala böyle insanlara hiç merhamet eder mi? Ondan sonra قَلِيلًا مَا تَذَكَّرُونَ Bilginizi ne kadar az kullanıyorsunuz? Bir bakın bakalım. Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de o kadar Enbiya'yı örnek olarak vermiş Nebilerini. Bir bakın bakalım. Neler olmuş? وَكَمْ مِنْ قَرْيَةٍ اَهْلَكْنَاهَا فَجَاءَهَا بَأْسُنَا بَيَاتًا اَوْهُمْ قَائِلُونَ Yani nice yerleşim yerlerini biz yok ettik. Baskınımız gece ya da gündüzün istirahat halindeyken geldi onlara. فَمَا كَانَ دَعْوَاهُمْ اِذْجَاءَهُمْ بَأْسُنَا اِلَّا اَنْقَالُ اِنَّا كُنَّا ظَالِمِينَ Baskınımız onlara geldiği zaman sözleri sadece şu oldu, biz yanlış yapıyorduk. Demek ki bugün İslam alemi de yanlış yaptığını gayet iyi biliyor. Herkes biliyor. Ama hesaplarına gelmiyor. İşte bugün bu yanlışları tekrar hatırlatarak bir ders yapmaya çalışacağız. Önce Zeynep Hanım'ı dinliyoruz. Evet, buyurun. Evet, Zeynep Hanım bizim İngilizce sitemizin yöneticisidir. Evet.
Şimdi yılbaşı konusunu daha evvel vakfımızda da çok kez anlattık. Fakat yeniden anlatma ihtiyacı duyduk. Neden anlatıyoruz? Bir defa önce biraz bundan bahsedelim. Çünkü aynı şeyleri tekrar tekrar söylemenizin ne anlamı var diye soranlar olabiliyor. Şu nedenle anlatıyoruz. Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de insanları uyarmaktan hiç vazgeçmememiz gerektiğini söyleyen ayetler indirmiş. Mesela Zuhruf suresinin 5. ayetinde diyor ki siz aşırı giden bir topluluk oldunuz diye sizi Kur'an'la uyarmaktan vaz mı geçelim? Bu zikri sizden uzak mı tutalım? Yine içlerinden bir toplum şöyle diyor bir grup uyarı yapmaya çalışan insana. Allah'ın etkisizleştireceği ya da ağır bir cezaya uğratacağı bu topluluğa ne diye öğüt veriyorsunuz? Ve karşılıkları şu oluyor. Rabbinize karşı mazeretimiz olsun diye. Yani biz de Allah'ın karşısında mazeretimiz olsun diye bu programı yapmak zorundayız. Bir de tabii ayet-i kerime şöyle devam ediyor. Belki de bu uyarılarımız sayesinde çekinip yanlış yapmaktan korunurlar. Araf suresi 164. ayet. Yani biz her uyarı yaptığımızda belki de gerçekten bundan ders alacak, bundan yaptığı yanlıştan vazgeçecek birileri çıkacaktır. O nedenle biz uyarılarımızı yapmaya devam edeceğiz. Ve tabi bildiğimiz gibi Kur'an-ı Kerim'in pek çok ayetinde emri bil maruf nehyanil münker. Yani iyiliği, Kur'an'a uygun olan şeyleri emretmek ve kötülüklerden sakındırma emri var. Müminlerin üzerine bir görev bu. Ali İmran suresinin 104. ayetinde de yine aynı şekilde içinizde insanları iyiliğe çağıran, marufa uymalarını isteyen ve münkerden men eden bir topluluk bulunsun diyor Allah-u Teala. İşte böyle toplumlar umduklarına kavuşacaklardır. İşte biz de Allah nasip ederse böyle bir topluluk olmaya çalışıyoruz. İnsanlara iyiliği emretmeye çalışıyoruz. Ve yine Hud suresinin 116. ayetinde bu bilgi sahiplerine daha da çok görev yükleyen bir ayet aslında. Sizden önceki dönemlerde bilgi birikimi olanlar o yerlerdeki bozulmaya karşı çıksalardı olmaz mıydı diye soruyor Allah-u Teala. O yüzden tabii bu sorumluluk bilgi birikimi sahibi olan insanlara ait. Bozulmalar başlar başlamaz bizim uyarmamız ve devam ettikçe de uyarmayı sürdürmemiz gerekiyor.
Bu şeyle, bu 116 ile ilgili bir iki kelime söylemek istiyorum. Gerçekten son derece önemli. Yani sizden önce yaşayanlardan bilgi birikimi olanlar, o insanları uyarsaydı olmaz mıydı diyor Allah-u Teala. Hakikaten bakıyorsunuz ki bugün de bilgi birikimi olanlarla baş başa konuştuğunuz zaman başka şeyler konuşuluyor. Halkın yanına çıkarıldıkları zaman, çıktıkları zaman başka şeyler konuşuluyor. Yani ikili bir yapı var. Eğer baş başa olursa doğruları söylüyorlar. Halkın yanına çıktıkları zaman bakıyorsunuz ki tamamen zimaneden çıkmışlar. Şimdi şeyde bu tarikatlarla mücadeleye ilk başladığımız yıllardı. Tabii bize çok büyük bir tepki var. Çünkü böyle bir şey hiç kimse düşünemiyor. Çok büyük bir tepki var. Gerçekten yapayalnız kaldığımız zamanlar çok önemli bir hocayla oturdum konuştum. Hoca bana bu tarikatlarla ilgili öyle şeyler anlattı ki hayatımda ilk defa duydum. Allah Allah, ya bu kadar mı bunlar sapık, bu kadar mı şey? Bak dedi, şirk yoksa tarikat yoktur, bu derece kesin. Ondan sonra çıktık dışarıya, tabii ayrıldık. Bir de baktım ki hoca bir dergide benim aleyhimde bir yazı yazmış. Allah Allah, ya bunlar beraberce oturduk konuştuk, şimdi çıktık, şu bu nasıl bir şey? O sıra bu ayetleri okudum. Beni çok rahatlattı gerçekten. Yani ne diyor Allah-u Teala? Estağuz bile felevla kâne minel kurûni min gablikum ulû bekiyyetin yenhevne alil fesad. Sizden daha önceki o zamanlarda böyle bilgi birikimi olan insanlar, birikimli kimseler, insanları fesattan, bozgunculuktan yasaklasalardı olmaz mıydı? Yanlışları ortaya koysalardı olmaz mıydı? İlla galile mimmen enceyna minhum. Kurtardığımız çok az kişi hariç. Bunu görünce demek ki bu iş biraz zor. Yani Allah'tan karşılık bekleyenle insanlardan karşılık bekleyenler birbirinden ayırt ediliyor. Bugün de ya işte boş ver bırakalım, yapsınlar bırakalım etsinler değil mi? Çok yaygın bir şekilde var.
Evet. Ne olacak ki? Hani bırakalım yılbaşını kutlasınlar, bırakalım piyango alsınlar. Ne olacak ki? Evet. Deniyor.
Yani bu oluyor. Yani bir şeyi, yani hoca olmak demek, doğru davranmak demek değildi ki. Doğruları herkes bilir de yapmak zordur. Biz inşallah elimizden geldiği kadar Zeynep Hanım dediği gibi doğruları anlatalım. Siz tamamlayın.
Ve yine bir iki ayet-i kerime daha okumak istiyorum. Kendine inanıp güvenmiş sayanların, yani müminlerin kalplerini Allah'ın zikrine ve o kitaptan süzülen hikmetlere bağlamalarının zamanı gelmedi mi diye soruyor. Hadis suresi 16. ayet-i kerimede Allah-u Teala. Sakın daha önce kendilerine kitap verilenler gibi olmasınlar. Üzerlerinden uzun zaman geçmişti, kalpleri katılaşmıştı ve onlar çoğu yoldan çıkmıştır diyor. Yani daha evvel de kitap verilenler olmuştu. Onlar da aynı şekilde üzerlerinden vakit geçtiği zaman, kitabın verilmesinin üzerlerinden vakit geçtiği zaman kitaptan ayrıldılar. Ve hataları artık kemikleşmiş hale geldi ve geri dönemez hale geldiler. Kalpleri katılaştı. Ve yine bir son ayet daha okuyarak.
Kim var burada bu kategoriye giren? Kendilerine kitap vermiş olan toplum dediği zaman aklımıza ilk önce ne gelir?
Şu an Müslümanlar geliyor en son.
Yok yok.
Ha, şu an dediğimizde ayette, Hristiyanlar,
ayette,
Yahudiler.
Hristiyanlar ve Yahudiler gelir. O ayette belirtilen
tabii
yani.
Tabii ayette belirtilen gruplar.
Aralarında uzun bir zaman geçince kalpleri katılaştı. O uzun zaman nasıl yapıyor? Kitaplarıyla ilişkileri kopuyor değil mi? Çünkü kitabın bir özelliği var. Kir sökücü gibidir. Kitabı anladığınız zaman o içinizdeki yanlışlar düzelir. Şimdi insanlar iki grup. Bir grubu işte hocalar grubu ki dinden menfaat sağlıyorlar. Bir grup da dini yaşamak istiyor. Dini yaşamak isteyenin menfaatle bir alakası yok. Ama kendisine doğru din anlatılmayınca o yanlışı din olarak kabul edip yaşayıp devam ediyor. Onlara uzun süre Allah'ın kitabı anlatılmadı mı yapacakları bir şey de kalmıyor yani. Evet. Şimdi mesela bu başka hangi ayeti şey yapacaktım?
Maide 19 okuyacağım.
Ha, Maide 19 evet.
Ey ehli kitap bize bir müjdeci ve uyarıcı gelmedi dersiniz diye elçilerin arasının kesildiği bir dönemde size doğruları ortaya koyan elçimiz geldi. İşte size bir müjdeci ve uyarıcı geldi. Allah her şeye bir ölçü koyar diyor Allah-u Teala. Burada da yine aslında en son kitap verilen yani Muhammed Aleyhisselam'dan evvel en son kitap verilen Hristiyanlar, Yahudilerin, Hristiyanların kitabının üzerinden epey bir zaman geçti Muhammed Aleyhisselam'a Kur'an-ı Kerim verilene kadar. Bu dönemde dahi ellerinde kitap olduğu halde bize bir müjdeci ve uyarıcı gelmedi diyebilirsiniz diyor Allah-u Teala. Yani insanların böyle bir söylemde bulunma ihtimalleri olduğunu söylüyor ve buna karşı kendisilerine bir müjdeci ve uyarıcı geldiğini söylüyor. Şimdi buna şu anki nesil açısından baktığımız zaman da aslında Kur'an-ı Kerim zaten bizim elimizde. Hali hazırda yine kitabımız var. Fakat bununla, bu kitapla müjde veren ya da bu kitapla uyaran insanların sayısı azaldı. Bizim bu işi yapmamız gerekiyor diye vurgulamak istiyorum. Bu nedenle de bu yılbaşı programını yapıyoruz.
Doğru. Bu son ayet son derece önemli. Onu çok iyi anlamamız lazım. Maide suresinin 19. ayeti. Orada Allah-u Teala diyor. Şimdi o günün Medine'sini düşünün. Yani bu ayet ilk indiği zaman Medine'de iniyor. İlk muhataplar Medine'deki Yahudilerdir. Tabi bu son inen ayetlerden olduğu için Müslümanlığın yayıldığı bölgelerde bulunan Hristiyanlar da bu şeye giriyor. Henüz daha Zerdüştlere ve Sabilere tebliğ ulaşmamış. Diyor ki Allah-u Teala, ya ehlel kitap, ey kitaplarının ehli olan kişiler. Yani kitaplarını biliyor, biliyor, ezberlemiş mesela. Bizde Kur'an-ı Kerim ezberlemiş birçok insan var. Tefsir de okumuş. قَدْ جَاءَكُمْ رَسُولُنَا, işte size Resulümüz geldi. O zaman Muhammed Aleyhisselam Resul olması için neyle gitmesi gerekir? Kur'an-ı Kerim'le gidecek. Allah'ın sözlerini insanlara anlatacak. يُبَيِّنُ لَكُمْ, sizin için her şeyi ortaya koyuyor. عَلَى فَتْرَةٍ مِنَ الرُّسُلِ, Resullerin kesildiği bir dönemde, yani en son Resul İsa Aleyhisselam geldi. Yani Muhammed Aleyhisselam'dan önceki en son İsa Aleyhisselam. İsa Aleyhisselam ile Muhammed Aleyhisselam arasında kaç asır var? 6 asırdan fazla, değil mi? Yani 6 asır kadar var. Şimdi 6 asırdır bir Resul gelmiş. Allah bir Nebi göndermemiş, bir Resul gelmemiş. Tamam, Resulullah'ın kitabı doğru ama biz biliyoruz ki 2. asırdan itibaren zaten Yahudiler kendi kitaplarını bir kenara bırakmışlar. Çok uzun asırlardan beri. 2. asırdan itibaren de Hristiyanlar konsil kararlarını din yapmışlar. Kitaplarını tamamen bir kenara bırakmışlar. Şimdi onlar bir kenara bırakılınca bizde de arkadaşlar bakın işte mezhepler oluşmuş, her şey bitmiş, din mezhep haline gelmiş. Mezhepte benim mezhebimde yoksa ben kabul etmiyorum diyecek noktaya getirilmiş insanlar. Okullar kurulmuş, medreseler kurulmuş, dinler şartlandırılmış. Evet, Kur'an'ı ezberletmişler ama sadece ezber bilginin insana pek bir faydası olmaz. Ondan sonra tefsirler okutulmuş. Tefsir okuyanlarınız varsa bilirsiniz. Tefsir okurken Arapça bir metnin uygulaması gibi okutulur. Gale dedi. Gale ne olur? İşte fiili mazi olur. İşte dedi faili kimdir? Bilmem ne. Böyle hep lüzumsuz. Hiç insanın işine yaramayacak şeyler. Ya peki Allah bu ayette ne diyor? Hiç kimsenin aklının köşesine bile geçmez. Şimdi böyle bir toplumda, yani siz hepiniz bilirsiniz, toplumun karşısına geçip de Allah-u Teala şöyle buyuruyor, işte şu ayette şöyledir, bunu böyle yapacağız diyen hemen hemen yok gibiydi artık. Son zamanlarda ortaya çıktı Allah'a çok şükür. Ve şimdi giderek yayılıyor. Böyle bir şey olmayınca ellerinde Tevrat var, İncil var ama bakın o ehli kitabı Allah ne diyor? Ya ehli kitap, قَدْ جَاءَكُمْ رَسُولُنَا, işte size Resulümüz geldi. يُبَيِّنُ لَكُمْ عَلَى فَتْرَةٍ مِنَ الرُّسُلِ, Resullerin kesildiği bir dönemde sizin için her şeyi ortaya koyuyor. اَنْ تَقُولُ مَا جَاءَنَا مِنْ بَشِيرٍ وَلَا نَذِيرٍ, sonra diyebilirdiniz ki bize bir müjdeci ve uyarıcı gelmedi. Şimdi gerçekten bugün İslam alemi bunu diyecek pozisyonda, değil mi? Çünkü kimse hiçbir konuyu Kur'an-ı Kerim'e göre anlatmıyor. Herkes yepyeni bir din oluşturmuş. Babalarından duydukları, İşte efendim bizim mezhebimiz şöyledir, falancanın mezhebi böyle, filancanın mezhebi böyle. Ya kardeşim, Allah-u Teala ne diyor? اَوَلَوْ كَانَا وَاَكُمْ لَا يَاقِلُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ. Yani ya babalarınız bir şeyi anlayamamışlarsa, doğruyu da bulamamışlarsa bir sorgulasana. Hayır, soru sormayı da yasaklarlar. İşte bugün gerçekten İslam alemi, bu ayette anlatılan Medine'deki Yahudi ve Hristiyanlar gibi olmuşlardır. Kitaplarından tamamen uzak. İşte biz burada tekrar insanlara kitaplarını hatırlatarak, bakın bırakın onu bunu, sizin uymanız gereken Allah'ın kitabıdır. Avrupa şu bu falan filan değildir. Onu söylemeye çalışıyoruz. Evet, buyur Özlem Hanım, sen de şey yapalım.
Şimdi
Özlem Hanım da Türkologtur. Daha çok dil açısından, gerçi çok çalışmaları, araştırmaları var da onun esas uzmanlık alanı Türk dili ve edebiyattır. Evet.
Teşekkür ederim hocam. Bugün Noel Zaten biraz sonra Zeynep değinecek, Noel'i mi kutluyoruz, yılbaşını mı? Noel'i kutlamıyoruz. Konu genel olarak yılbaşı. Yılbaşında da toplumda şöyle bir algı var. Bir gece kutlasınlar ne olacak ki? Veya işte piyango ne olacak ki alsınlar gibisinden. Burada bir sosyolojik tespit önemli benim açımdan. Kimin tespiti diye soracak olursanız Allah razı olsun Ömer'in tespiti, Hazreti Ömer'in tespiti. Şimdi diyor ki inandığınız gibi yaşamazsanız yaşadığınız gibi inanmaya başlarsınız. Çok ilginçtir hakikaten baktığınızda bugün şunu yapalım, yarın bunu da yapabiliriz, öbür gün tamam ne olacak o da olsa olur derken birden inandığınız ilkeleri kaybetmeye başlarsınız. Bununla ilgili çok küçük bir şey anlatılırdı. İşte kapınızın önünde bir gün çöp atıldığını görseniz ilk gün kızarsınız, bağırırsınız, bu çöpü buraya kim attı diye söylenirsiniz. İkinci gün çöp atıldığını görseniz Allah yine atmış şuna bak terbiyesiz dersiniz. Üçüncü gün şöyle bir gözünüzün ucuyla bakarsınız. Dördüncü gün o çöpü fark etmezsiniz bile diye anlatılır. Tıpkı bunun gibi işte inandığımız gibi yaşamazsak yaşadığımız gibi inanmaya başlarız. Bu da çok risklidir. Yani neden? Çünkü bizim vazifemiz inandığımız gibi yaşamak. Bununla ilgili olarak mesela yine sosyal medyada şöyle paylaşımlar yapılıyor. Diyorlar ki sosyal medyadaki paylaşımlarda keşke Müslüman Noel kutlamaz demek yerine Müslüman hak yemez, haram yemez, kötü söz söylemez, tartıda dürüst davranır, sahtekarlık yapmaz, yoksulu korur, işte malını ihtiyaç sahipleriyle paylaşır, cimrilik etmez, dedikodu yapmaz, boş konuşmaz ve benzeri uzatıyorlar bunu. Deselerdi Müslümanların hali çok daha başka olurdu diye paylaşımlar yapılıyor sosyal medyada. Doğru. Evet, bu paylaşımda yanlış bir şey yok. Ama şu açıdan baktığınız zaman zaten biz bunlarla ilgili dersler zaman zaman yapıyoruz, anlatıyoruz, birbirimize tavsiyelerde bulunuyoruz. Diyoruz ki Müslüman hak yemez, haram yemez, yoksulu doyurur, şunu yapmaz, bunu yapmaz. Ama bunun yanında yılbaşını da kutlamamak lazım, bunu da söylememiz lazım. Niye? O gün tamamen içkiye, kendini kaybetmeye, faizli alışverişler sonucunda yapılan hediyeleşmelere, büyük miktarlardaki hediyeleşmelere, piyango gibi kumara ve benzeri bunlara bulaşılıyor. Dolayısıyla bunların olduğu bir geceyi Müslüman kutlamaz demek de yine bizim üzerimize düşüyor. Bir de mesela şöyle esprili paylaşımlar var sosyal medyaya baktığınızda. Hristiyanlar Kurban Bayramı'nda birleşip, 7 kişi birleşip bir danaya girmezse ben de yılbaşı kutlamam. Bu esprili ve güzel bir ifade ama sebep tabii ki bu değil. Yani onlara benzememek açısından doğru ama sadece bu değil. Allah'ın emir ve yasaklarına uymamız gerektiği için bu gecede de yani yılbaşı gecesinde de Allah'ın emir ve yasaklarına aykırı pek çok şey olduğu için uzak durmamız gerekiyor diye belirtmek istiyorum.
Bir de şunu da burada söyleyelim. Yani yılbaşı aslında 1 Ocak yılbaşı falan olamaz. O tamamen siyasidir. Bu ayların belirlenmesi tamamen siyasidir. Yani böyle ilmi falan ilmi tarafı yok. Ne olur? İşte 21 Aralık'tır esas gün dönüm günü. Yani şey gün dönüm de değil ya. Tabii gün dönüm doğru. Şimdi günlerin en gecelerin en uzun, günlerin en kısa olduğu vakitten günlerin uzamaya başladığı vakit. Fakat geleneksel yapıda yılbaşı 21 Aralık da değildir. 21 Mart'tır. Hesap olarak da o daha doğrudur. Çünkü 21 Mart'ta gece ile gündüz eşit olur. Bütün dünyada eşit. Ama 21 Aralık'ta bizde mesela Kuzey Kutup'ta geceleri en uzunsa Güney Kutup'ta da gündüzlerin en uzun olduğu dönemdir. Yani dünyayı ortaklaşa şey yapan, ilgilendiren bir tarih değildir. Hele Ocak ayının şeyi biri falan hiçbir ilmi tarafı yoktur. Tamamen böyle siyasilerin şey yaptığı işte yılbaşı bilmem ne yılbaşı kardeşim. Yılbaşı diyecekseniz dünyanın her tarafında aynı gün yani aynı özelliklerin yaşandığı iki gün vardır. Birisi 21 Mart birisi de 23 Eylül. Ya onu yapacaksınız ya da bunu yapacaksınız. Yani dünyanın her yerinde gecenin gündüzün eşit olduğu vakit ki geleneksel yapıda 21 Mart'tan sonra da bahar da geldiği için ve kuzey bölgeler daha da hakim vaziyette olduğu için işte biliyorsunuz hep şeyler dünyanın her yerinde orada bir yeni yıl şeyleri vardır. Kutlamaları falan olur. Yani bu 1 Ocak meselesinin aslında ilmi bir tarafı da yoktur. Evet, buyurun.
Ben de birazcık Noel yılbaşı ayrımından bahsedeceğim. Aslında herkes biliyor, işte biz Noel'i kutlamıyoruz. Biz yalnızca yılbaşını kutluyoruz diyoruz ama bunun arka planında ne var? Yılbaşı kutlamaları yapanların arka planında ne var? Onu biraz anlatmak istiyorum. Şimdi Hristiyanlar 4. yüzyıla kadar İsa Aleyhisselam'ın doğumunu ve vaftiz olduğu günü kutluyorlarmış. İkisinin de sene içerisinde aynı güne denk geldiğini söylüyorlar ve bugün aslında 6 Ocak. Teofani Bayramı deniyor yanlış bilmiyorsam bu bayrama ve 4. yüzyıla kadar bu bayram 6 Ocak'ta kutlanmaya devam ediliyor.
Senin doğumu olarak mı diyorlar ona?
İsa Aleyhisselam'ın hem doğumu hem de 30 yaşında vaftiz olmuş, vaftiz olduğu gün ikisi de aynı güne denk geliyormuş.
Ama bildiğim kadarıyla Tevrat, Kur'an-ı Kerim'e göre bir kere o dönemde doğmuş olması mümkün değil. Bir, vaftiz diye bir şey zaten yoktu o zaman. İki.
Zaten kimsenin icat ettiği şeyler de.
Bu da kendilerinin daha sonra icat ettikleri şeyler.
Evet. Fakat tabii Roma İmparatoru'nun aslında onlardan daha evvel icat ettiği bir bayram varmış. Bu da 3. yüzyılda Güneş Tanrısı'nın doğumu olarak icat edilmiş ve 25 Aralık'ta kutlanıyormuş. Hristiyanlardan da bu kutlamalara özenenler olunca 4. yüzyılda Papa'nın isteğiyle kutlamalar ikiye bölünmüş. Doğum ve vaftiz iki şey kutlanıyor ya, doğum kutlamalarını 25 Aralık'a almışlar, diğerini de 6 Ocak'ta kutlamaya devam etmiş. Bu sayede insanlara pagan adetlerini, yani o pagan bayramını unutturmak istemişler. Ama tutmuş mu? Tam tersine aslında o günün daha etkili olarak kutlanmasını sağlamaya başlamış. Bundan evvel benzer şekilde Yahudiler de Hanuka denilen bayramı yine o pagan bayramını unutturmak için yapmışlar. Aslında tapınağın paganlardan kurtuluşunu simgeleyen bir bayram. Ve onu pagan bayramının yerine geçirmişler ya da bunu hedeflemişler. Şimdi biz de Müslümanlar olarak aslında benzer bir hatayı yapıyoruz. Biz tamam Noel'i kutlamıyoruz, yılbaşı kutlanıyor. Ama şu anda da Mekke'nin fethi kutlamalarını yılbaşına denk getirmeye çalışıyoruz ki yılbaşı kutlamalarına alternatif olsun. Aslında sonuç yine muhtemelen diğerlerinin hatası gibi olacak. Biz yılbaşı kutlamasını ortadan kaldıralım derken aynı Noel'i nasıl pekiştirmişlerdi. Biz de şimdi yılbaşı kutlamalarını bu şekilde pekiştiriyor olacağız. 1 Ocağa bir önem atfediyoruz çünkü o zamana bir kutlama koyduğumuz zaman. Yani bunun da yanlış olduğunu düşünüyoruz. O gün sıradan bir gün, Allah'ın diğer günlerinden bir tanesi gibi. Yani takvimi çevirdiniz, 29 Aralık'tan 30'a geçerken hiçbir şey yoktu. 31'inden birine geçerken hayat değişti falan. Böyle bir şey olmuyor. O yüzden bunun hiçbir mantığı yok bir defa. Ondan bahsetmek istiyoruz. İstersek biz o gecede oturalım, işte fetih kutlaması yapalım. İstersek hatim indirelim. O gecenin bir özelliği yok. O geceyi ihya etmeye çalışmamalıyız. Hiçbir şey yapmamak daha iyidir diye düşünüyorum. Ve tabii şimdi kutlama diyoruz, biz yılbaşını kutluyoruz diyenler var. Peki neden kutlama yapılır? Kut ne demek bir defa? İlk önce şöyle bir Türkçe sözlüğe baktığımız zaman kut mutluluk, baht ya da ilahi feyiz, ilahi lütuf anlamlarına geliyor. Yani iki nedenle bir kutlama yapılabilir. Birincisi Allah'ın verdiği bir lütuf nedeniyle, diğeri de sevinecek, mutlu olacak bir durum vardır. O durum nedeniyle kutlama yapılır. Siz şimdi bugün, hadi bugün kutlama yapalım dediğiniz zaman ilk soru neyi kutluyoruz olur. Yani ortada bir neden olmadan kutlama yapılmaz. Şimdi bakıyoruz, yılbaşı kutlamasında ilahi bir lütuf var mı? Yani bu bir dini bayram mı? Dini bir şey mi kutluyoruz? Hayır, bizim dini bayramlarımız belli zaten. İki tane bayramımız var, orada kutlamalarımızı yapıyoruz. Başka sevinecek, bütün halkı ilgilendiren özel bir olay mı oluyor? Hayır, yani ne bir kurtuluş, ne bir zafer, ne bir barış, hiçbir şey yok. Onları da zaten milli bayramlarda kutluyoruz. O zaman yalnızca boş bir iş yapıyoruz, yani kutlama olsun diye kutlama. Ama biliyoruz Kur'an-ı Kerim'in Müminun suresinde 3. ayette Allah-u Teala müminlerin boş işlerden kaçındıklarını söylüyor. O yüzden biz de kutlama yapalım diye uğraşacağımıza, bu boş bir iştir, bundan kaçınmamız gerekir diye çevremize de tavsiyede bulunalım. Çünkü biz bunu yaparken bir yandan da gerçekten manevi özelliği olan, gerek milli bayramlarımız için gerek dini bayramlarımız için söylüyorum, bizim için önem taşıyan şeyleri ikinci plana atıyoruz. Öyle bir mutluluk, öyle bir coşku ve çılgınlıkla yılbaşı kutluyoruz ki, yani bunu kendi bayramlarımızda yapmıyoruz. O yüzden buna dikkat edelim lütfen.
Burada bir şey daha var. Ben söyleyeyim de. Şimdi Meryem validemizin doğumu bir kere şeyde olma ihtimali yok. Bakın Meryem suresinde Allah-u Teala 22. ayetten itibaren şöyle diyor. İşte şey yaptı diyor. Onu hamile kaldı. Fehamelethu fentebezet bihi mekanen kasiyya. Onunla birlikte uzakça bir yere çekildi. Çünkü ailesi de kabul etmiyor, toplum da kabul etmiyor. Kimsenin de karşısına çıkamıyor. فَاَجَاءَهَا الْمَخَاضُ اِلَى جِذْعِ النَّخْلَ. Şey yapınca, doğum sancıları başlayınca, o doğum sancıları onu bir hurma ağacının yanına kadar getirdi. Çünkü hurma ağacı böyle şemsiye gibi şey yapar, onun altında rahatlıkla durabilir. قَالَتْ يَا لَيْتَنِي مِتْتُ قَبْلَ هَذَا. Dedi ki keşke daha önce ölseydim de. وَكُنْتُ نَسْيَمْ مَنْسِيَا. Böyle unutulup gitseydim. Kimse benden haberdar olmasaydı. O kadar şey yapmış, morali bozulmuş vaziyette. Çünkü hiçbir erkekle ilişkisi yok. Hamile kalmış. Melekler o kadar söylüyorlar ama hala içi rahat değil. Evet. فَنَادَاهَا مِنْ تَحْتِهَا. Onun alt tarafından ona seslendi. Şey, bir melek seslendi. اَلَّا تَحْسَنِي قَدْ جَعَلِ رَبُّكِ تَحْتَكِ سَرِيَّ. Üzülme, alt tarafından Rabbim bir ark oluşturdu. Oradan su akıyor. وَهُزِّي اِلَيْكِ بِجِذِعِ النَّحْلَ. O hurmanın alt tarafını böyle salla, hurmanın kökünü salla. Tüsâkıt aleyki rutaben ceniyye. Sana taze hurmalar dökülsün. Şimdi taze hurma, Ocak ayında taze hurma olma imkanı yok. Taze hurmanın işte bu İsa Aleyhisselam'ın doğduğu Filistin tarafında olabileceği zaman Ağustos sonu ve en fazla Eylül başıdır. Demek ki böyle bu dönemlerde İsa Aleyhisselam'ın doğumuymuş. Zaten vaftiz diye bir şey yoktu İsa Aleyhisselam zamanında. Böyle bunların hiçbirisinin aslı astarı yok. Yani olsa olsa Ağustos sonuna doğru, en fazla hadi Eylül başlarında olabilir. Ondan sonra fekuli veşrebi, işte hurmayı ye, suyu iç ve karri ayna, işte gözünde aydın olsun diyor. Evet, şimdi böylece bu ayet-i kerimede Allah-u Teala İsa Aleyhisselam'ın doğum zamanını da bize bildiriyor. Evet, buyurun.
Şimdi şuna değinmek istiyorum. Mesela tatil anlayışı gelişti. Ramazan bayramında veya Kurban bayramında tatile çıkmaya çalışıyoruz. Neden esas bizim bayram yapmamız gereken dönemleri tatile çevirdik? Öyle bir şey ki önce Allah'ın emir ve yasaklarından uzaklaşıyoruz. Sonra Allah'ın emir ve yasaklarından uzaklaşmamızın sonucuna katlanmak zorunda kalıyoruz. Bu bizi Allah'a yaklaştıracağına daha da Allah'tan uzaklaştırıyor. Şimdi mesela kanaati, zekatı unutuyoruz. Bu sefer daha çok çalışmak zorunda kalıyor insanlar. Yine de yetiremiyor. Daha çok çalıştıkça kendilerine ayırmaları gereken zamanı işe verdikleri için bayramlarda da tatil yapmaya kalkıyorlar. Böyle bir şey mümkün değil. Çeşitli sıkıntıları artıyor ama yine de fıtri yaşama, doğal yaşam düzenine dönmekten uzak duruyorlar. Şimdi düşünsenize, günümüzde bir gencin en büyük hayali ev almak, araba almak ve emekli olmak. Böyle enteresan bir şeye geldi. Oysa dinlenilecek zamanda dinlenilse, çalışılacak zamanda çalışılsa, bayram zamanında da hakkıyla bayramların kadri kıymeti bilinse, bayramların hakkı verilse, belki hem bu dünyada hem ahirette daha rahat edeceğiz. Böyle ayrıyeten kutlama zamanları da uydurma ihtiyacı hissetmeyeceğiz. Bir de yılbaşı gecesi yapılan eğlencelere şöyle bir bakın. Çoğunlukla insanlar kendilerini kaybedecek düzeyde içki içmek, dans etmek, kumar oynamak, faizli alışverişlerle hediyeleşmek üzerine bir sistem kurmuşlar bu gece için. Bir Müslümanın böyle bir eğlence anlayışı olabilir mi? Mümkün mü? Kendinden geçmek üzerine kurulu bir eğlence anlayışı olabilir mi? Bunu nasıl sindirebiliyoruz içimize? Bunu anlamıyorum. Halbuki mesela Batı'da bile Noel bizim dini bayramlarımızda olduğu gibi birbirini ziyaret etmek üzerine, sıla-i rahim üzerine ve sıla-i rahimde hediyeleşmek üzerine kurulu. Her ne kadar orada da bu niteliğini kaybetmeye başlamış olmasına rağmen temeli bu. Biz bütün bu şeyleri bırakıyoruz, sadece kötü olan özellikleri bir araya toplayıp bu gece biz eğleniyoruz, kutluyoruz bu geceyi demeye kalkıyoruz. Ama bakın, Müslümanın bayram anlayışında neler olması gerekir? Çok kısaca söz edeyim. Kur'an-ı Kerim'de bayram günü anlamına geçen iki kelime var. Bir tanesi Taha suresi 59. ayette Yevmüz Zine, yani zinet günü, süslenme günü olarak geçiyor. Diğeri ise Maide suresi 114. ayette bildiğimiz ıt kelimesi geçiyor. Sevinme günü, tekrarlanan gün anlamında. Demek ki bayram olduğu zaman bir Müslümanın bayram anlayışında süslenmek ve sevinmek, hani bunlar temel esas. Resulullah'ın bayram zamanında bayramla ilgili hadislerine baktığımız zaman bayram namazından önce güzelce yıkandığı, süslendiği, güzel elbiselerini giydiğini bize aktarıyorlar. Yine Resulullah zamanında şöyle hadisler var bayramlarla ilgili bize gelen. Resulullah Medine'ye geldiğinde insanların oyunlar oynayıp eğlendikleri iki gün vardı. Bu iki gün nedir diye sordu. İnsanlar biz cahiliye döneminde bu günlerde oynardık diye cevap verdiler. Resulullah, Allah o iki günü sizin için daha hayırlısıyla değiştirdi. Onlar Ramazan ve Kurban Bayramı günleridir buyurdu. Bu Ahmet bin Hanbel 3. bab 103. hadis olarak ya da Ebu Davud'un salat kısmında 239-244 numarada yer alıyor. Yine Hazreti Ayşe'nin anlattığı bir hadis var. Yanımda Ensar'ın kızlarından iki genç kız Boğaz gününe dair şarkılar söylüyorlardı. Bu iki genç kız şarkıcı da değildi. Bu esnada Ebu Bekir yanıma girdi ve Resulullah'ın evinde şeytan işi çalgılar ha dedi. Bu olay bayram günü yaşanmıştı. Resulullah Aleyhisselam bunun üzerine Ebu Bekir, her toplumun bir bayramı vardır, bu da bizim bayramımızdır buyurdu. Ve bu şarkı söyleyen kızlara müdahale etmediğine dair de rivayet var Resulullah'ın. Şimdi insanın fıtratında sevindiği zaman nasıl diyeyim, böyle şarkı söylemek, eğlenmek gibi şeyler vardır. Nasıl üzüldüğü zaman ağıt, mersiye söylemek gibi yönleri varsa bu da vardır. Demek ki bayram günü meşru şartlar altında buna müdahale etmediğine dair rivayetler okuyabiliyoruz. Yine bir bayram günü mescitte kılıç kalkan oynayan insanları izlemeye gittiğini Resulullah ve Hazreti Ayşe'nin rivayetlerden okuyabiliyoruz. Dolayısıyla bakın, eğer kutlama yapmak gerekiyorsa, eğer bir günde süslenmek, sevinmek, meşru şartlar altında eğlenmek gerekiyorsa, bunlar bizim için yılbaşı günü değil, Ramazan ve Kurban bayramları olmalı.
Sen az önce Maide 14. ayet mi dedin?
114 olabilir. Heh,
114.
Hocam. Maide 114,
tamam,
evet.
Tamam. Peki şimdi...
Tabii bu bayramla kendi bayramlarımızı ihya etmeyi bıraktık, yılbaşı kutluyoruz. Biz niye böyle olduk? Biz kimiz? Bir kendimizi hatırlayalım, kendi kimliğimize geri dönelim diye uyarılarda biraz da bulunmak istiyoruz. Çünkü bütün bu yabancılara özenme durumunun altında, başkalarının kutlamalarına, işte hayatlarına özenme durumunun altında aslında kendi kimliğimizi unutmamız yatıyor diye düşünüyorum. Biz kendi geleneklerimizle, adetlerimizle alakalı, geçmişten bu yana sürdürdüğümüz şeylerle alakalı güzelliklerimizi unutmaya başladık. Yeni nesillere eski güzellikleri aktarmakta sorun yaşıyoruz. Ve bunları yeni nesle bildirdiğimiz zaman da bir gerici, bunların hepsi işte irtica gibi algılanıyor. Oysa ki güzelliklerimizi aktarsak, kendi kimliğimizi taşımaya devam etsek, hem Müslüman olarak hem de her millet, her ülkenin kendi milleti olarak özel güzelliklerden bahsediyorum. Sonuç böyle olmayacaktır diye düşünüyorum. Çünkü Allah-u Teala bir defa Müslümanları insanlara örnek olsun diye oluşturmuştur. Çünkü Bakara suresi 143. ayette böylece sizler insanlara birer örnek olasınız ve Resul de, yani kitabımız ve elçimiz de size örnek olsun diye sizi dengeli ve ölçülü bir topluluk yaptık diyor. Ümmeten vasata diye geçiyor. Bu aslında tam olarak orta anlamına geliyor. Yani her şeyin ortası.
Merkezinde.
Hem dengeli, hem ölçülü, hem her şeyde örnek olacak. O nedenle merkezde olan bir topluluk olmamız gerekiyor. Şimdi biz kendi dengelerimizi kaybettik. Ne yaptığımızın farkında değiliz. Bu kutlamayı niye yapıyorum? Bunun sonucunda ne oluyor? Bu aşırılık mı, değil mi? Ondan sonracığıma. Veya bunda ölçü nedir? Bunları tamamen unutur hale geldik. Maalesef. Yani birkaç tane böyle eski geleneğimizle şimdi yeni kutlama tarzlarından bazılarını kıyaslıyorum aklımda. Mesela bizde bir laf vardır, doğmamış çocuğa don biçilmez derler. Hatta işte eve beşik bile alınmazmış doğuma kadar. Çünkü bunun arkasında tabii başka nedenler olduğunu düşünüyorum da şu anda pek vakit yok. Şimdi ne oldu? Artık herkes baby shower partisi yapmaya başladı. Neymiş baby shower? Bebek 4 aylıkken cinsiyeti öğrenildiği zaman bunu bir partiyle kutluyorlar. Daha ortada bebek yok. Allah korusun, doğup ne olacağı belli değil. Bunun kutlaması yapılıyor. Yani amaç aslında kutlama olsun. Kutlayacak bir şey bulalım. Ama bu kutlayacağımız şeyleri de batılılar nasıl yapıyorsa biz öyle yapalım. Ya bizim kendi kutlamamız, bizim kendi güzelliğimiz nerede kaldı? Bir dönelim kendimize bakalım istiyoruz. Yani mesela sokakta yürürken büyüklerimiz, tabii artık bunu gerçekten bağnazlık olarak görenler olabilir ya da işte aman ona da ne gerek var diyenler olabilir. Büyüklerimiz çocuklarını sokakta öpmezlermiş ki. Hani olmayan olabilir, olup da başına bir şey gelen olabilir, çocuklarının hasta olabilir vesaire olabilir. İnsanlar imrenmesin ya da içi burkulmasın diye, ben biraz burada duygusallaştım mevzu çocuk olunca. Ama aynı şekilde mesela evli olanlar çok samimi şekilde gezmezlermiş ki yine başkalarını böyle içini acıtmasın, kıskandırmasın diye. Yani biz böyle ince düşünceleri çocuklarımıza işleyeceğimize aman bunların hepsi gericilik, bunlara ne lüzum var? Biz şimdi coşalım, eğlenelim. Çocuğum ne kadar eğlendin bugün? Yani bunlara önem vermeye başladık. Biraz eskiyi hatırlamamız belki bizim için iyi olacaktır diye düşünüyorum. Çünkü bu çağdaşlığı ilkesizlik ve kimliksizlikle özdeşleştirir hale geldik. Çağdaşlık böyle bir şey değil. Özendiğimiz her şeyi yapmaya kalkarak çağdaş olamayız. Ve zaten başkalarına özenerek, onları yaparak yaşamamız da hadisler Kur'an'a göre de aykırıdır. Yine bunu özellikle açık açık reddeden hadisler de vardır. Hepimizin bildiği bir hadis-i şerif. Ebu Davud'da, Ahmet bin Hanbel'de vesaire geçen. Kim bir topluma benzemeye çalışırsa o da onlardandır diyor ya Resulallah. Benzer şekilde işte biz davranışlarımız benzedikçe inancımız da benzemeye başlıyor. Unutuyoruz, kimliğimizi unutuyoruz. Yine bizden başkasına benzemeye çalışanlar bizden değildir. Yahudi ve Hristiyanlara benzemeyiniz diyor. Şimdi Yahudi ve Hristiyanlara benzemeyen neyimiz kaldı acaba diye bir düşünmek lazım. Onlara o kadar çok benzedik ki yani yolda yürürken ayırt edilmemiz bile zor oluyor neredeyse. Günlük hayatlarımız hakeza. Hatta yine şöyle bir söz daha var. Siz sizden öncekilere karış karış adım adım uyacaksınız. Öyle ki onlar bir kertenkele yani bir keler deliğine girseler siz de onların peşinden gireceksiniz diyor Resulullah. Niye böyle diyor? Çünkü Kur'an'da bunların örnekleri var. Yani ta Nuh Aleyhisselam'dan itibaren anlatılmış kıssalar, ibretler var. Buna rağmen İsrailoğulları benzer hatalar yapmışlar. Ondan sonraki kavimler benzer hatalar yapmışlar. İnsanlar bunlara meyilli ama bizim bunlardan ders çıkarıp onlara benzemememiz gerekiyor. Bunu vurgulamak istiyor Allah Resulü de. Tabii burada şöyle şeyler diyenler oluyor. Özellikle çocuklar mevzusunda. Ama çocuklar çok hevesleniyor. İşte o kadar süslü püslü ki ağaç almak istiyorlar. İşte onlar da yılbaşı süsü yapmak istiyorlar vesaire. Çocukların her istediğini yapıyor muyuz? Ya da yapmalı mıyız? Biz ebeveyn olarak ne işe yarıyoruz? Bizim rehberlik etmemiz gerekmez mi çocuklarımıza? Allah bizi onun için zaten onları küçük, biz büyükken onlara göz kulak olmamız için yaratmış diyelim. Çocuklar elbette böyle şeylerde itirazımızdan ya da işte bu konuda kural koymamızdan hoşlanmayabilirler. Ama yine pedagogların söylediği bir şey var ki çocuklar aslında kural olan yerde kendini güvende hissederler. Tamamen kuralsız ortamlarda kendilerini güvensiz hissettiklerini söylüyor bu konuda pedagoglar. O yüzden biz kendi kurallarımızı koyalım. Yani çocuğumuzun biz bunu kutlamıyoruz diyerek evimizdeki kuralları bilmesi, ondan sonra da neden kutlamıyoruz diye çocuğumuza izah etmemiz gerekiyor. Çünkü bunun bir dini bayram kökenli olduğunu ve aslında Batı'da da dini bayramlar şeklinde kutlandığını, onlara özel bir tatil yaptıklarını, bu bayramda birbirleriyle hediyeleştiklerini, akraba ziyareti yaptıklarını bunları anlatalım. Eğer bu bayramda özendikleri şey sadece hediye ve süsleme ise biz bunları Noel'de yapmıyoruz ya da yılbaşında yapmıyoruz. Bu bizim bayramımız değil. Evi süslemek istiyorsan Ramazan bayramında bunu yapmasına müsaade edelim. Teşvik edelim hatta. Eğlenmesine müsaade edelim çocuklarımızın. Biz yalnızca yılbaşında kutlamaları görüyoruz televizyonlardan ya da işte alışverişi görüyoruz. Çünkü bize anlatılan kısmı, bize geçirilmeye çalışan kısmı bu. Masraf yapmak ve boş vakit geçirmek. Ama aslında onlar Noel'de dediğimiz gibi sıla-i rahim yapıyorlar. Bir sürü dükkan çalışmıyor. Şimdi biraz azalsa da yine bir sürü kasabada açık dükkan bulamazsınız. Herkes ailesiyle beraberdir. Üstelik de uzun bir süre bunu böyle geçirirler. Yani bizim şu anda Ramazan bayramında tatile kaçtığımız zamanları düşünün. Nasıl ailemizle birlikte olup aslında hediyeleşip kutlama yapmamız gerekiyorsa onlar bunu Noel'de yapıyorlar. Çocuğumuza anlatacaksak bunu da anlatalım. Onlar sadece süslenmiyorlar. Bakın akraba ziyareti de yapıyorlar. Hadi biz de bunu bayramda yapalım diyebiliriz. Şimdi tabii ki çocuklar süsü, eğlenceyi bizden daha çok severler. Hatta itiraf etmek lazım. Hanımlar da beylerden biraz daha çok severler. O yüzden öncelikle anneler olarak, babalar olarak kendimizi bu konuda frenleyelim. Çocuklarımızı örnek alalım. Ve çocuklarımızın bundan sonra yılbaşına özenmemesi için kendi bayramlarımızı onların hoşuna gidecek şekilde geçirmeye çalışalım. Yani bizim çocukluğumuzu hatırlıyorum. İşte şimdi artık fişekler vesaire yasaklandı ama işte çatapat patlatırdık, oyunlar oynardık. Ufak uçan şeylerle bile işte zevk alırdık. Sokakta oynardık, hediyeleşirdik, o güne özel kıyafetler alınırdı. Mesela tebrik kartı hazırlayabilirler çocuklarımız. Uzaktaki akrabalarına ya da çok yakındaki arkadaşlarına, komşularına bile gönderebilirler. Önemli olan bizim bayramımıza bir önem atfettiğimizi ve bunu kutlamamızın çeşitli yolları olduğunu çocuklarımıza da anlatmamız. Bu yüzden mesela eş dost ziyaretlerini bayramlarda yapalım ama komşularımıza mesela gidip şeker toplardık. Ramazan bayramına da hatta bu nedenle şeker bayramına çıkmıştır. Şimdi eskiden ben şeker bayramı diyenlere kızardım yani Ramazan bayramı bu işin hikmeti budur filan diye düşünürdüm. Ama öyle bir adet çıktı ki artık maalesef şu anda Türkiye'deki ve üstelik de misyoner okulu olmayan kolejlerde bile Cadılar Bayramı kutlamaları başladı. Çocuklar kostümler giyiyorlar, hatta yetişkinler de buna katılıyorlar. Cadılar Bayramı kutlaması yapıyorlar, şeker toplamaya gidiyorlar filan. Yani bunları adet haline getirmeye başladık. Ya bizim Ramazan bayramımız dururken niye Cadılar Bayramı'nı kutlayalım? Aslı, astarı, nedeni, ne olduğunu bilmediğimiz şeyleri kültürümüzün, hayatımızın içine bulaştırmamızın hiç anlamı yok. Kendi bayramlarımızı şenlendirelim. Bu konuda özellikle hepimizi göreve çağırıyoruz. Çocuklarımızı camilere götürelim. Camide bayramlaşmayı öğretelim. Eğer gerekiyorsa onlara camiye geldikleri için ufak bir hediye alalım. Ondan sonra kendimiz de çocuklarımıza hediyeler alalım. Ondan sonra bayramlarda hayır işlemelerine vesile olalım. Yani kendileri işte ihtiyacı olan birilerine bir şeyler hazırlasınlar, bayram paketleri yapsınlar. Şu anda bakıyorum hani küçük bir çocuk sahibi olarak ben yaklaşık 8 yaşında, 8-9 yaşında kızım. Onun seveceği neler yaptırabilirim bayramda, nasıl teşvik edebilirim diye aklıma gelen şeyleri sizlerle de paylaşmak istedim. Mesela işte Luna Park'a gitmek. Yani şimdi alışveriş merkezleri var, onların içinde kapalı yerler var vesaire. Ondan sonra buralara belki götürenler olabilir bayramda özellikle. Veya işte Luna Park'sa Luna Park'a götürülebilir. Yani amacımız çocuklarımızı eğlendirelim, bayramın tadını çıkarmalarını sağlayalım ve diğer kutlamalardan onları uzak tutalım. Çünkü bu alışveriş mevzusunu bir yandan abartır hale de geldik. Bayramlarda, pardon, yılbaşında yılbaşı kredisi veriyor bankalar. Tabii reklamlarda böyle elleri kolları dolu insanlar bir sürü alışveriş yapmışlar. Ne olacak? Birine hediye alınca öbürünü almadan olmaz vesaire. Sürekli tüketim. Yani bizim toplumumuza yansıtılmaya çalışılan kısım bu. Hakeza işte anneler günü, sevgililer günü, şu günü, bu günü diye böyle sonradan icat edilmiş. Ve aslında ortada kutlanacak bir şey olmayan günlerin tamamı yalnızca tüketime yönlendirmek amaçlı hazırlanmış günler. Bunların bilincinde olalım. Çünkü hem ailemizi hem etrafımızdakileri zor duruma sokuyoruz. Bu kutlamalara maalesef yine hanımlar biraz daha düşkün. Aa, bana şu günde bir şey almadı. Bak işte onun eşi şöyle yapmış. Bana hiç kimse bir şey almıyor. Ben anne değil miyim? Efendim ben şey değil miyim? Eş değil miyim? Beni sevmiyorum. Böyle şeyler değil. Bunlar gerçekten hayatımızın içine bilerek sokulmaya çalışılan ve bize uygun olmayan, yalnızca israfa sürükleyen. harcamaya sürükleyen gereksiz kutlamalar. Anneler olarak, hanımlar olarak bilinçli olalım. Beylere de aynı şeyi tavsiye ediyoruz. Biz burada birkaç hafta evvel israf ve gösteriş diye bir program yaptık. Yani cep telefonu son model, işte iyili marka bir şey değil diye arkadaşlarının içinde küçük düştüğünü düşünen beyler de bunu düşünsünler bir kere daha. Bu işte kutlama günleri, Kara Cuma falan, alışveriş gibi şeyler hep yine sevk ediliyor insanlar. Kara Cuma'nın adını bu sene Bereketli Cuma yaptılar. Sonuç değişti mi? Yani kılık değiştiriyor kapitalizm, fakat sonuç aynı yöne doğru itiyor insanları. Biz o yüzden bunları boş verelim. Kendi bayramlarımızda kutlamalarımızı yapalım, ama bunu yaparken de oynayıp eğlenirken, sevinirken aşırıya kaçmayalım, şımarmayalım. Yiyip içerken israf etmeyelim. Giyinirken, güzel kıyafetler giyerken yine işte lükse, markaya kaçmakla uğraşıp yine israfa kaçmayalım. Ve harama girecek her türlü davranıştan sakınarak Müslümanca bayram yapalım inşallah.
Tabi burada en önemli şey israftan kaçınmaktır. Yani ona gerçekten israf hayatın bir parçası haline geldi. O konularda son derece dikkatli olmak gerekiyor. Yani harcadığımız zaman bak o kadar çok kağıt israfı var. O kadar çok şey. Yani şimdi öyle bir hale gelindi ki işte bir kağıt bardakla bir kere içip atıyorsunuz. Yani bu konularda çok dikkat ederim. Yani israf gerçekten hayatın bir parçası haline geldi ve Batı'da yani kapitalistler, kapitalizm zaten kapital biliyorsunuz para demektir. Kapitalist para sahibinden yana olan sistemde yani zenginden yana olan sistem demektir. Bu sistemde fakir fukaranın, fakir fukara değil yani birkaç tane zenginin dışındakilerin yapacakları tek şey onlara köle olmaktır. Bugün maalesef devletler de köledir. Bu büyük büyük iş adamı gibi gördüğümüz kimseler de köledir. İnsanlar da köledir. Tam bir kölelik sistemi hakimdir bugün dünyada. Onlar da kölelerinin elinde avucunda herhangi bir şey kalmasın diye işte günleri icat ediyorlar sizin dediğiniz gibi. İşte falanca gün, filanca gün, işte yılbaşı da onlardan bir tanesi. Bize kredi verecekler, borç verip adamın nesi var nesi yok hepsini alacaklar. Onun için yani biz artık dünyaya Kur'an-ı Kerim'e göre bir yaşama biçimini anlatarak insanların Allah'tan başkasına köle olmayacakları bir sistemi tebliğ etme görevliyiz. Evet, sen de söyleyeceklerin var mı?
Biraz piyangoya değinmek istiyorum. Çünkü piyangonun haram olmadığına dair zaman zaman. Oysa Maide Suresi 90. ayette, programın başında da hocamın okuduğu Maide Suresi 90. ayette, "Ey inanıp güvenenler, içki ve uyuşturucu çeşitleri, bahis ve kumar çeşitleri, sunaklar ve fal ve piyango okları şeklinde çevirebileceğimiz ezlam kelimesi, şeytan işi birer pisliktir. Onlardan uzak durun ki umduğunuza kavuşasınız." deniyor. Şimdi kumarın tanımını alacak olursak, bir tarafın kazanıp diğer tarafın kaybettiği, olumlu sonuç verip vermeyeceği oynanmadan önce belli olmayan ve kaybedenlerin kazanana önceden belirlenen bedeli ödediği şans, bahis ve talih oyunları şeklinde tanımlayabiliyoruz kumarı. Şimdi yılbaşı hazırlıklarıyla bağlantılı olarak düşündüğünüzde, bir ay önceden Milli Piyango'nun büyük ikramiyesi belli oluyor. Bu büyük ikramiye o kadar büyük bir meblağ ki sokaktaki sıradan insanın başını döndürüyor adeta. Televizyonlarda çeşitli röportajlarla, çeşitli PR çalışmalarıyla, reklam çalışmalarıyla insanlar bunlara teşvik ediliyorlar. Hatta öyle ki geçtiğimiz günlerde bir sokak röportajında piyangonun helal mi, haram mı olduğu ile ilgilenmedim diyen bir başörtülü kız röportaj verdi. Şimdi tek kişi üzerinden tabii yüklenmeye gerek yok, bilgisizliğinden de bunu yapmış olabilir, ama yine de Müslüman olduğunu iddia eden bir kişinin ben helal mi haram mı o yönüyle ilgilenmedim demesi de gerçekten çok ilginçti. Dolayısıyla piyangoya değinmeden yılbaşı kutlamalarını işlemek imkansız gibi bir şey. Şimdi insanlar bu PR çalışmalarıyla şeytan işi bir pisliğe ortak olmaya teşvik ediliyorlar. Aslında bunu bu şekilde söylemek lazım. Ne kadar üstü cilalanıp parlatılsa da adının önüne milli sıfatı getirilerek meşru gösterilmeye çalışılsa da piyango bir kumar çeşidi ve haramdır. Yani haram demek Allah tarafından yasaklanmıştır demek. Allah tarafından yasaklanmış bir şeyi yapmak ise insanı hem bu dünyada hem ahiret hayatında çok kötü duruma düşürebilir. Bu durumda aklımıza şu geliyor. Neden Allah'ın gerçek olan vaadini bir kenara bırakıp önümüzdeki daha yakın olana yöneliyoruz? Yani piyangonun çıkıp çıkmayacağı belli değil. Onun çıkma ihtimaline yatırım yapıyoruz da Allah'ın gerçek olan vaadini bir kenara bırakıyoruz. Bu nasıl bir akıl tutulması? Şimdi Sebe suresi 39. ayette şöyle buyruluyor. De ki Rabbim koyduğu kurala göre kiminin önüne rızkı yayar, kimine de belli bir ölçüye göre verir. Allah hayra yaptığınız her harcamanın yerini doldurur. O rızık verenlerin en hayırlısıdır. Bakın burada gördüğünüz gibi hayra yaptığınız her harcamanın yerini doldurur ifadesi var. Ama kumara yapılan herhangi bir yatırımın çıkma ihtimali o kadar düşük ki Milli Piyango'nun sitesine baktığınızda, istatistiklere baktığınızda 30 yıllık çekiliş istatistiklerine göre tam bilete ikramiye isabet etme olasılığı, yani bir kişiye bütün ikramiyenin çıkma olasılığı %6 ve en son 1989 yılında tam bilete büyük ikramiye vurmuş. Ama buna rağmen yine bu siteden aldığım bilgilere göre 37 milyonun üzerinde bilet basılmış. Biletlerin çok büyük bir kısmı satılmış. Sipariş bazında ise %120 oranında talep var şu an piyango biletlerine. Yani basılan 37 milyonun %20'sinin üstünde sipariş olduğu söyleniyor. İşte insanlar nasıl bu akıl tutulmasına yakalanıyorlar, bunu anlamak mümkün değil. Ama burada uyarmak önemli. Çünkü gerçekten bilmeyenler olabilir piyangonun haram olmadığını. Onlara da bunu haram olduğunu. Affedersiniz hızlı konuşurken. Bugün biraz hızlı konuşayım derken. Piyangonun haram olduğunu bilmeyenler olabilir. Bunları uyarmak lazım. Evet, bir de şöyle düşünün, o kadar para çıkacak da ne olacak? Zaten piyango kazanan kişilerin hayat hikayelerine bakıldığında onların hiçbirisinin o paradan herhangi bir refah elde edemediğini, ilk önce ailelerinin bozulduğunu, sonra başlarına pek çok şeyin geldiğini görebiliyoruz onların hayat hikayelerini okuduğumuzda. Dolayısıyla Allah'ın vaadi gerçektir. Piyangodan uzak durmak gerekir diyerek dünyayı ahirete tercih etmemek gerektiğini bir daha vurgulamak istiyorum.
Çok komik bir şey oldu. Dün markete girdim. Tam böyle program için hazırlık yapıyoruz Özlem Hanım'la. Poşet ister misiniz dediler alışverişten sonra. Hayır dedim. Piyango bileti ister misiniz diye sordular. Yani marketlerde artık piyango bileti satılmaya başlıyor. Şöyle bir şaşırdım. Yani bunu şekilcilik açısından söylemiyorum ama şunu demek istiyorum. Tesettür olduğu halde bir insanın piyango bileti alma olasılığı olduğunu hala düşünüyor insanlar. Yani demek ki dine aykırı bir şey değilmiş gibi görülüyor olabilir hala piyango. O yüzden uyarmakta tekrar fayda var.
Zaten siz piyango biletleri satılan gidin Eminönü'ne, o kuyruğa bakın. Onun çoğusu Müslüman görünümlü insanlardır yani. Yani örtülü ya da işte sakallı, şu bu falan filan. Şimdi burada asıl konu gerçekten dini doğru yaşamaktır. Bu çok, yani İslam aleminin tamamında çok ciddi manada bir dağılma var. Ama hamdolsun artık az da olsa Kur'an-ı Kerim'e yöneliş var. Bu oldukça sevindirici. Burada Kur'an'a yönelme arzusunda olanlara şu ayet-i kerimeyi tam olarak anlatmak lazım. Bu Maide suresinin 90. ayetini okuduk hep beraber ama bir tekrar etmekte fayda var. Şimdi Allahü Teala burada diyor ki Ya eyhellezine amenu Ey inanmış kimseler, yani inanan ve güvenen, Allah ne diyorsa o diyenler. E tamam inanıyorum demek de olmaz. Allah ne diyorsa o. Allah'ın dediğine güveneceksin. İnnemel hamru hamr. Hamr, sarhoş eden her şey. İster içki olsun, ister uyuşturucu madde ya da başka şey. Sarhoş eden her şey. Vel meysir, kumar. Kumar, bu meysir, yüsür kelimesinden, kolaylık kelimesinden gelir. Bu kumar dediğimiz paranın kolayca elden çıktığı ya da kolayca para kazanıldığı bir alandır. Halbuki Allahü Teala Necm suresinin 39. ayetindedir ve en leyse lil insan illa masa. Kişinin kendine ait olan çalışıp kazandığıdır. Çalışacaksın, alın teri dökeceksin, işte oradan kazandığın senin olacak. Öyle şöyle hızlı bir şekilde yok, kolayca para işte götürüyor. İşte söylediğiniz gibi milli piyango biletine parayı veriyorsun. Bir boş, işe yaramayan bir kağıt alıyorsun. Ondan sonra sana para çıkıyor mu çıkmıyor mu? E çıksa da Özlem Hanım'ın dediği gibi yüksekçe bir para da bile çıksa ne oluyor? Ona hiç alın teri dökmeden kazandığın para. Dolayısıyla Allahü Teala bak burada ne diyor? İşte ondan sonra ansap diyor. Yani sunaklar, putlara ya da işte Allah'ın kabul etmediği şeylere kurban sunmak için hazırlanmış şeyler ya da ibadet için, işte onlar ibadet için taşlar hazırlanıyor. Vel ezlam, bir de fal okları. Rissüm min ameli şeytan, şeytan işi pisliklerdir. Feçtenibuhu, ondan uzak durun. Leallekum tuflihun, belki umduğunuza kavuşursunuz. Bak da haram kelimesi geçmedi dikkat ediyorsanız. Onlar haramdır demedi Allahü Teala. Ne dedi? Uzak durun dedi, değil mi? Uzak durun. Şimdi uzak durma kelimesi haramdan daha ağır ifade değil mi? Yaklaşmayacaksınız diyor, değil mi? Yaklaşmayın. Peki uzak durun dendiği zaman diyelim şu bir İçki dolu şey olsun, işte içki kadehi olsun, ben bunu alıp da birisine götürdüğüm zaman uzak durmuş oluyor muyum? Ya da içki üreteceksem uzak durmuş oluyor muyum? İçkiyi taşırsam uzak durmuş oluyor muyum? O zaman yani sadece içmek haram değil. Uzak durun dediği için üretmek de haram. Uzak durmuş olmuyorsun çünkü. Taşımak da haram. Almak da, satmak da, insanlara sunmak da. Hepsi haram, hepsi yasak. Uzak duracağımız şey sadece içki değil. Kumardan da uzak durun. O zaman hiçbir şekilde bir piyango bileti ne olur? Alınamaz. Ondan uzak duracaksınız. Hiçbir şekilde bunun alım satımıyla uğraşamazsın. Hiçbir şekilde buna destek veremezsin. Hangi anlamda olursa olsun asla. Peki piyango gerçekten Kur'an-ı Kerim'de yasak olan şey mi? Bakın bu ezlam kelimesi geçiyor. Burada falokları meselesi var. Araplarda bir uygulama var. Geliyorlar bir deveyi kesiyorlar. İşte 10 tane bir arada olan faloku dedikleri şeyler var. Yani böyle düz çubuklar, 10 tane. Bunlardan 3 tanesi boş. Diğerlerinde de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Yani 3 tanesini çıkardığın zaman geriye 7 kalıyor, değil mi? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7'ye kadar rakam var. Ondan sonra bir deveyi kesiyorlar. 10 kişi parasını ortaklaşa veriyor. Diyelim ki mesela 10 bin liraya bir deve satın aldıklarını düşünün. Herkes biner lira para veriyor. Ondan sonra deve kesiliyor. Kesildikten sonra 28 payı ayrılıyor. Şimdi burada bir pay var. Şimdi bak, sen istersen matematikçisin, hesabını yap istersen bak. Bak bir. Ondan sonra iki topla. Bir ile ikinin toplamı kaç eder? Üç eder değil mi? Ondan sonra üç. Kaç etti?
Altı.
Sonra dördüncüye geldik.
On.
Beşinciye beşi daha kattık.
15.
Altı.
21.
7, 28. Yani 28 paya ayrılıyor. Sonra kura çekiliyor. 10 kişi arasında. Yani bu falokları herkes torbadan bir ok alıyor. Biner lira vermişler bir kere. Oradan 3 kişi boş alıyor. Onlar hiçbir şey alamıyor. Milli Piyango'da kaç kişi hiçbir şey alamıyor sen baktıysan?
Tam istatistiklere bakmadım da devreden oran neredeyse yarısı kazancı.
Neredeyse yarısı hiçbir şey alamıyor. Bak bunlar, onda üçü alamıyor. Burada yarısı alamıyor.
Neredeyse.
Yani gene az çok bir şeyler veriyorlar. Neyse. Peki, bak yarısı üç kişi bak. Yani bu Kur'an-ı Kerim'in yasakladığıyla bunlar arasında kıyas yapın. Bu ondan biraz daha insaflı değil mi? Onda üç ile yarısı. Burada yarısı. Peki, ondan sonra çekiyorlar. Kime bir çıkarsa o bir pay alıyor. İki çıkan iki, o iki pay. 28 yani 7 şey, 7'ye bölünmüş. Yani 28'i 7'ye bölmüşler. Bir çıkarsa bir pay alıyor. İki çıkarsa iki, üç çıkarsa üç, dört çıkarsa dört, beş çıkarsa beş, altı çıkarsa altı, yedi çıkarsa yedi. Toplam 28.
İşte büyük ikramiye, küçük ikramiye gibi.
Bak, piyango ile aynı mantık değil mi? Kur'an-ı Kerim'de var mıymış piyango?
İşte tabii var.
Şüphe edilecek taraf var mı? O zaman yaklaşmayın dediği zaman yaklaşılmayacak şey de, ya piyango yaklaşılmayacak şey değil mi? Bunlar şeytan işi pisliklerdir diyor Allah-u Teala. Ondan uzak durun diyor. Bir de şunu çok iyi bilelim. Hani Cenab-ı Hak dini fıtrat diye tanımlıyor ya. Kur'an-ı Kerim'in yasakladığı şey evrensel yasaktır. Dünyanın her yerinde yasaktır. Ha, devletler ne yaparlar? O yasakları kendi lehlerine çiğnerler. Başkalarına yasak, bize serbest. Çünkü bugün devletler birer ilahtır. Yani teokrasinin adı değişmiş şeklidir demokrasi. Bir illahtır devlettir. Ne derlerse o olur. Ama bizde böyle bir devlet yönetimi asla kabul edilemez. Şimdi herkes milli piyango bileti çıkarıp da satabilir mi? Baktın mı?
Yok.
Yasaktır. Ancak devlet kontrolünün olması lazım. Peki, insanlar içki üretebiliyorlar mı?
Hayır.
Bak, haberlerde duyuyorsun, kaçak içki yakalandı diye. Niye? İçki haram, bu haramlık evrensel. Dünyanın her yerinde böyle, sadece Türkiye'de değil. Yasaklar evrenseldir. Onun için dikkat edin, mesela Amerika'da. Amerika'da herkese içki satabiliyorlar mı? 21 yaşında, değil mi? Öyle bir hatırlıyorum, yanlış mı?
Yani,
bak, evet, Amerika'da yaşayan arkadaşım da kafayı sallıyor. 21 yaşında olacaksın ki içki alasın. Bakın, içkiyi her dükkan satabilir mi? Bu Türkiye'de de satamaz. Her dükkan satamaz. Niye? Çünkü yasaktır. Faiz de öyledir. Herkes faizcilik yapamazsınız. Yakalarlarsa canınızı okurlar. Devletin izni. Yani Kur'an-ı Kerim'in yasaklarının tamamı evrenseldir. Bunun yanlış olduğunu bilmeyen yoktur dünyada. Peki sen hem Müslümanım diyorsun, hem de bu tarafa yöneliyorsun. Kusura bakma, yani bunu kabul edilir tarafı yok. Onun için Allah-u Teala ne diyor? Ondan uzak durun. Şimdi Zeynep Hanım, sen şu suyu alır mısın? Uzak dur. Bak, elini vuramazsın bile, değil mi? Bak, uzak durun dendiği zaman elini vuramazsın bile buraya. Değil mi? Bu emir bir de fuhuş çeşitleriyle ilgili vardır. Uzak durun der. İşte burada birkaç kere anlattım, tekrar anlatayım. Bir gün kardeşim Bahreyn'de bir fuara katılmıştı. Akşam bana telefon açtı. Ya dedi, burada millet içki içiyor. Niye içiyorsun, siz Müslüman değil misiniz diyorum. Diyorlar ki haram değil ki Kur'an-ı Kerim'de. Bak, haram demiyor. Dedim ki telefonu ver bakayım o senin yanındaki adama. Verdim, verdi. Ona dedim ki sizin orada benzin istasyonları var mı? Petrol istasyonları var mı dedim. Tabii var ya, yani şimdi onlar Arap ya, petrolün babası. Şimdi bu biraz ben hafif alarak söyledim yani onu. Tabii var dedi. Peki dedim, siz orada istasyonlarda ateş yakmayın diye bir uyarı mı var? Ateşle yaklaşmayın diye mi bir uyarı var? Ateş yakmayın diye var mıdır?
Yaklaşmayın.
Yaklaşmayın. Ateşle yaklaştın mı zaten her şey biter. Ateş yakmaya ne gerek? Tamam anladım dedi. Telefonu bıraktı. Şimdi bakın, Allah-u Teala yaklaşmayın diyor. Haramdan daha ağır bir yasak değil mi bu?
Hocam bir de çok ilginç, yaklaşmak bazen bu nesilde değil bir sonraki nesilde zarar verebiliyor. Mesela şöyle, şimdi yılbaşı gecesi özellikle muhafazakar ailelerde şöyle bir şey var. Diyorlar ki işte biz aile yemeği yapıyoruz bu gece. Ertesi gün tatil, ne olacak? Toplanıyoruz işte bir arada yemek yiyoruz. Tamam, bu nesil bir arada toplanıyor, yemek yiyor ama bir sonraki nesil bu nasıl olsa kutlanabilen bir şey. Biz böyle yapıyorduk ama biz de gidelim şu restorantta, şu eğlence yerinde kutlayalım demeye başlıyor. Yani hani o kapı bir açıldığı zaman arkasını kapatmak çok zor oluyor. Evet, yaklaşmayın denmesine sebebi. Evet. Bir de mesela ben bu yılbaşı gecesi yapılan aile yemeklerinde şuna çok takılıyorum. Diyorlar ki ertesi gün tatil, onu değerlendirmek istiyoruz. Siz ertesi günü tatil olan başka günlerde bir araya gelip toplanıyor musunuz? Bunu yapıyorsanız o gün de toplanmanız belki hani her tatili değerlendirdiğiniz için normal. Ama niye illa o gün ertesi gün tatil diye o gün bir araya gelip toplanıyorsunuz? Yılbaşında bir nevi Noel yemeği gibi bir yemek yapıyorsunuz aslında. Yani o yüzden o da o kadar hani evet zararı yok demek içime benim sinmiyor açıkçası. Tabii o gece haram bir şey yenmiyorsa, içilmiyorsa, kumar oynanmıyorsa tabii zararı yok ama doğru mu bilmiyorum. Yani o açıdan içime sinmiyor benim o tarz yemekler yapılması da.
Bir de benim bir hatıram var da, bundan yıllarca önce, yani 80'li yıllarda olduğu kesin de tam tarihini hatırlamıyorum. Şimdi Katar'dan bir ilim adamı gelmişti, yani bir üniversitenin profesörü. Beraber dolaşıyoruz İstanbul'da. Bir dakika, 70 de olabilir. 70 de olabilir. Yani bu Hilal Konferansı'na gelmişti olanlardan birisi olma ihtimali daha yüksek. 78'deydi o konferans. Şimdi Fatih'te dolaşıyoruz. Beraberce ve tanımak istiyor tabii. Bir pastanede Hilal çöreklerini gördü. Böyle. Görünce şaşırdı. Aa dedi. Burada Hilal çöreklerinin ne işi var dedi. Niye dedim? Yahu dedi, bu hilal çöreklerini dedi, Avrupalılar Viyana kuşatmasından sonra icat ettiler. Biz bu Türklere karşı bir şey yapamıyoruz. Bari onların hilallerini temsil eden bir şey yapalım da her sabah hilali kırıp yiyelim. Ya ben burada gördüm, şok oldum. Ne arıyor burada dedi bu. Ondan sonra bana bir şey daha anlattı. Biliyor musun, bir şey daha vardır orada dedi. Ne o? Turkey dedikleri bir hayvan vardır dedi onlara. Yılbaşlarında keserler. Hiç olmasa bir Türk kanı akıtmanın zevkini yaşayalım diye. Yani böyle bir hatıram daha var. Var mı söyleyecekler?
Buyurun. Aslında şey, Özlem Hanım galiba bir şey okuyacaktı. Bitti mi? Tamam. Ben şöyle bir şeye daha vurgu yapmak istiyorum. Bu işte yılbaşında alışveriş, yine başka günlerde de alışveriş yaptırmaya teşvik ediliyor. Ondan sonra o yüzden bu yılbaşı kutlamaları da aynı şekilde diğer günlerde yapılan nedensiz kutlamalar da aynı şekilde şu ayette aslında kınanıyor. Onlara Müddessir suresinin 42 ve 45. ayetleri arası cehennemdeki bir tablodan alıntı. Onlara sizi sakara sürükleyen ne oldu diye sorulur. Onlar da biz namaz kılan kişiler değildik, yoksulları doyurmazdık, dünyaya dalanlarla birlikte dalar giderdik diye cevap veriyorlar. Şimdi bütün bu yaptığımız işlerin bilincinde olma ya da bilinçli olarak yapmamayı seçme meselesi aslında bizim dünyaya dalıp gittiğimizi ya da gitmediğimizi belirleyen şey olacak. O yüzden dünyaya dalıp gidenlerle beraber dalıp gitmeyelim. Ve bu alışveriş için, şunun için, bunun için harcadığımız para ve zaman, tabii en büyük kaynaklarımızdan birisi zaman, bunları da israf etmeyelim. Çünkü alışveriş aslında, bu bize sürekli pompalanmaya çalışılan alışveriş öyle bir noktaya gelebiliyor ki kompulsif satın alma bozukluğu denen bir rahatsızlık var. Yani tıbbi olarak teşhisi konulan ve insanların artık alışveriş yapmaktan kendini alıkoyamadıkları noktaya geldikleri bir rahatsızlık da var. Yani ve bunun altında da boşluk duygusu yattığı söyleniyor çoğunlukla. Şimdi düşünün, bir Müslümanın boşluğu olabilir mi? Allah-u Teala genişliği gökler ve yer arası kadar olan cennet için yarışın derken, bir yarışta hiçbir an durabilir misiniz? Hiç boşluk kabul etmez bir yarış. Ve aynı şekilde İnşirah suresinde 94. sure 7. ayet, boş kalınca kalk yorul diyor Allah-u Teala. Yani biz boşluk yaratıp kendimize yatacak, tatil yapacak, işte zaman harcayacak durumda değiliz. Eğer gerçekten Allah'a inanıp güveniyorsak, biz sürekli iyilik için yarışacak, sürekli bir işten yorulunca diğerine geçerek hayatımızda iyiliği ön plana çıkarmaya çalışacak ve öbür dünya için, hem bu dünya hem öbür dünya için çalışacak insanlarız. Buna dikkat çekmek istedim.
Şimdi sonuç olarak şunu şey yapalım, bir ayet okuyayım da burada bitmiş olsun. En'am suresinden 100. ayet, pardon yanlış okudum galiba, 93. ayet, evet. Diyor ki Allahü Teala, ve hâzâ kitâbun enzelnâhu mübârekun, bu indirdiğimiz bereketli bir kitaptır. Musaddikul lezî beyne yedeyh, önde bulduğu bütün ilahi kitapları tasdik eder. Ve litunzire ummel kura ve men havlâhâ, ümmül kurayı, Mekke'yi ve çevresini uyarasın diye. Mekke ana kent dünyada, çevresi bütün dünya. Şimdi bizim görevimiz Allah'ın kitabıyla Allah'ın bütün kullarını uyarmaktır. Sadece Müslümanım diyenleri değil. Bugün belki İslam'a en yakın olanlar Müslümanım demeyenler olarak kabul edilebilir. Çünkü bunlara doğrularını anlatmak çok zor gerçekten, ama olsun. Bizi ilgilendirmez. Biz herkese Allah'ın kitabını anlatalım. Allahü Teala yardımcımız olsun. Cenab-ı Hak cümlemizi rızasından ayırmasın. Allah teşekkür ediyoruz. Çok sağ ol.
92.
Okuyacak mı?
Yok yok, ayet 93 değil, 92 numaralı ayetmiş. Onu
işte. Ha, 92. ayetmiş, evet. En'am 93 değil. Peki. Hadi Allah yardımcımız olsun. Sağ olun. Teşekkür ederiz.